Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ila 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatra. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 İsvan 1403 Hicri Kameri 3 Ramazan 1446 Miladi 4 Mart 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından din alimi Sayın Mehdi Aksu ile mübarek Ramazan ayının faziletleri üzerine yapılan reportaj yayınında seçmeler, Ramazan özel programı ve Hidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Haber bültenimize sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi mahkumların serbest bırakılması için 4 milyar tümen tahsis etti. Rus medyasında Ukraynaca yayınlanan devrim liderinin tweetine geniş yankı. İran hükümet sözcüsü Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için önemli açıklamasında bulundu. İran maslahat güzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Ve Çinli yatırımcı İran'ın Kohkülyo ve Boyrahmet eyaletindeki madenlere yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
Devrim lideri mahkumların serbest bırakılması için 4 milyar tümen tahsis etti. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ihtiyaç sahibi mahkumların serbest bırakılması için 4 milyar tümen bağışta bulundu. Parsüdeyn İrna'dan bildirdiğine göre İran'da 38. Gorizan hayırseverlik kampanyası öncesinde Ayetullah Hamine'yi bu hayır işine 40 milyar riyal ayırdı. Her yıl Ramazan ayında hayırseverlerin ve yetkililerin katılım ile mahkumlara destek ve diyet fonu tarafından Tahran ve diğer şehirlerde hayırseverlik kampanyası düzenlenmektedir.
İran İslam İnkılabı rehberinin 3 yıl önce Amerika'ya güvenen ülkelere yönelik yaptığı uyarının Ukraynacı olarak X platformunda Hamine.ir hesabından paylaşılması Rus medyasında geniş yankı buldu. Pars Today'in haberine göre Rus haber ajansı TASS haberi Ayetullah Hamine, Batı'nın kukla rejimlerine verdiği desteğin boş bir hayal olduğunu hatırlattı başlığıyla yayınladı. Ajans, İran liderinin Amerika ve Avrupa'ya bel bağlayan hükümetlerin Ukrayna'nın mevcut durumuna bakmaları gerektiğini vurguladığını belirtti. Bir diğer Rus haber ajansı RIA Novosti ise Ayetullah Hamene'yi 1 Mart 2022'de yaptığı konuşmada Batı'nın desteğine güvenmenin bir serap olduğunu söylemişti. 3 yıl sonra bu sözler Ukraynacı olarak X platformunda yayınlandı ifadelerini kullandı. Rusya Zikaya gazete İran liderinin Batı'nın güvenilmez olduğunu Ukraynaca hatırlattığını yazarken RBK haber ajansı da Ayetullah Hamene'yi Batı'nın kukla devletlere verdiği desteğin bir serap olduğunu X platformunda Ukraynaca yazdı. Amerika ve Avrupa'ya güvenen ülkeler Ukrayna'nın bugünkü durumuna bakmalıdır şeklinde haber yaptı. Rus çevrimiçi gazetesi Redovka haberinde Trump ile Zelenski arasındaki Beyaz Saray'daki sert görüşme sonrası İran liderinin 3 yıl önceki Batı'ya güvensizlik uyarısı Ukraynacı olarak X platformunda tekrar paylaşıldı ifadelerine yer verdi. Gazete, Ayetullah Hamene'yi Mart 2022'nin başlarında Rusya'nın özel operasyonlarının başlamasının hemen ardından Ukrayna'nın mevcut durumundan Washington'u sorumlu tutmuştu diye ekledi. Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Vedomosti haberiyle Ayetullah Hamene'yi Ukraynacı olarak Amerika ve Avrupa'ya güvenilmeyeceğini hatırlattı başlığıyla sunarken Kommersant gazetesi de İran İslam Cumhuriyeti lideri X platformunda Ukraynaca bir gönderi paylaşarak Batı'nın desteğine güvenilemeyeceğini belirtti diye yazdı.
İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirhane düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin Tahran için önemli olduğunu belirtti. Pars Today'in Merhabar Ajansı'ndan verdiği habere göre İran hükümet sözcüsü Fatıma Muhacirhane düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına da değinen Muhacirhane, Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Bu ülkelerle birçok alanda işbirliğimiz vardır. Ancak bölgesel meselelerde bazı görüş ayrılıklarımız da bulunuyor. Ülkeler mantıklı ve akılcı bir şekilde hareket ederek birbirlerinden en iyi şekilde faydalanabilirler. Suriye'de Türkiye ile bazı meselelerimiz var ve bu meselelerin akılcı bir şekilde ele alınmasını umuyoruz. Fidan'ın açıklamalarının tekrarlanmamasını diliyoruz ifadelerini kullandı. PKK'nın Türkiye'ye yönelik yeni tutumu ile ilgili de konuşan Muhacirhane, biz bölgedeki her türlü gerilim ve gerginliğin azaltılmasını memnuniyetle karşılarız açıklamasını yaptı. Trump'ın Gazze halkını zorla yeniden etme planına tepki gösteren Muhacirhane, Gazze Filistin'in bir parçasıdır. Trump'ın bu politikası Gazze halkına yönelik soykırımın devamıdır. Filistin halkına yönelik işlenen suçlar tarih tarafından asla unutulamaz. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez dedi. Muhacirhane ayrıca Afganistan'dan su temini konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Diplomasi her zaman sonuç verir diyen Muhacirhane, Dışişleri Bakanı Irak Cönen, Kabil ziyaretinin ardından suyun ülkemize doğru akması sağlandı. Suyun ülkemize gelmesi sadece yağışlarla değil, yapılan diplomatik çabalarla mümkün oldu. Umarım bu süreç devam eder şeklinde konuştu. Muhacirhane İran'ın Amerika ile dolaylı müzakere tutumu hakkında şunları söyledi. Müzakere bir istektir ve zorla yapılmaz. Azami baskı politikası daha önce denenmiş bir yaklaşımdır. Bu baskı zorluk yaratmış olsa da biz Ukrayna halkının kendi devlet başkanlarına yönelik hakaretlere tanık olduğu gibi bir durumu asla yaşamak istemiyoruz. Bizim yaklaşımımız onurlu bir şekilde müzakere yapmaktır diye kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı İran Maslahat Güzarı'nı davet ettiğini ve bu görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını açıkladı. Pars Today'in Taslim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bugün İran'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'nı görüşme yapmak üzere bakanlığa davet ettiklerini bildirdi. Keçeli bu konuda şunları belirtti. Daimi olarak İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün İran Büyükelçiliği'nin maslahat güzarını bakanlığa davet ettik. Keçeli ayrıca bu görüşmede ikili ilişkileri masaya yatırıldığını ve bazı İranlı yetkililerin Türkiye'ye yönelik suçlamalarının da gündeme getirildiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü her durumda dış politika meselelerinin iç politika aracı olarak kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz dedi. Ve bu konuda eleştiri mesajlarının doğrudan ilgili ülkelere verilmesini tercih ederiz açıklamasında bulundu. Keçeli Türkiye'nin İran ile ilişkilerine büyük önem verdiğini ve bu ilişkilerin güçlendirilmesinin Türkiye için önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Dün de İran Türkiye Büyükelçisi'ni kendi Dışişleri Bakanlığı'na davet etmişti.
Çinli bir yatırımcı İran'ın Kohkülye ve Boyrahmet eyaletindeki yetkililerle yaptığı görüşmelerde bölgedeki madencilik projelerine yatırım yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Pars Today'e göre Çinli yatırımcı Lin Chanmin, Pazartesi günü Kohkülye ve Boyrahmet valisi Yadullah Rahmani ile yaptığı görüşmede İran maden sektöründe 10 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiğini ve İran'ı dünyanın önde gelen selestin üreticilerinden biri olarak tanıdığını belirtti. Li Chanmin ayrıca Kohkülye ve Boyrahmet ziyaretini ikinci evi gibi gördüğünü ifade ederken Çin'de bu bölgenin temsilcisi olacağını söyledi. Görüşmede konuşan Vali Yadullah Rahmani, yabancı yatırımların çekilmesinin ve ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinin önümüne de vurgu yaptı. Ayrıca, eyaletin özellikle Selestin madenciliği başta olmak üzere geniş madencilik potansiyeline sahip olduğunu ve yatırımcıları desteklemeye hazır olduklarını belirtti.
İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Rusya'da büyük bir ticaret merkezi açacaklarını duyurdu. İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı Muhammed Ali Dehgan Dehnavi, hedef ülkelerde ticaret merkezlerini genişletmeyi planladıklarını belirterek Rusya'da büyük bir ticaret merkezi kurulacağını açıkladı. Dehgan Dehnevi, pazartesi günü yaptığı toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrasında atılan adımları anlattı. İran'ın yurt dışındaki markalarını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Dehnevi, ihracatçılarımız aracı olmadan ürünlerini doğrudan nihai tüketiciye ulaştırabilmeli dedi. Dehnevi, Avrasya ile serbest ticaret anlaşmasını İran için büyük bir başarı olarak nitelendirerek İran'ın bu anlaşma sayesinde yıllık 850 ila 900 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip 5 Avrasya ülkesinin pazarına erişim sağladığını vurguladı. Ayrıca bu anlaşmanın yaptırımların olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirten Dehnevi, serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları, adaletsiz yaptırımların yarattığı bazı kısıtlamaları aşmamıza olanak tanıyor dedi. Dehnevi, serbest ticaret anlaşmalarının her iki taraf için de büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanan ülkeler en büyük kazancı elde edecektir diye ekledi. Son olarak İran'ın dünyada ondan fazla ülkeyle serbest veya tercihli ticaret anlaşmaları için müzakereler yürüttüğünü belirten Dehnevi, bazı anlaşmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.
Yayınlanan raporlara göre Washington, Riyad ve Abu Dhabi aracılığıyla paralı askerlerine ve müttefik askeri güçlerine Yemen'e karşı askeri çatışmaları artırmaya yönlendirmiştir. Yemen medyası Salı günü Yemen'in Hudeyde vilayeti kıyılarında bir Amerikan uçağının düşürüldüğünü bildirdi. Pars Today'e göre olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz paylaşılmadı. Ancak kısa bir süre önce Washington 19 Şubat 2025'te Husilerin ilk kez Sam karadan havaya füzeleriyle Amerikan savaş uçaklarını hedef aldığını duyurmuştu. Washington, Husilerin Sam füzelerini kullanmasını Yemenlilerin Amerika ile karşılaşmalarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Amerika'ya göre bu Bu durum Husilerin askeri yeteneklerindeki önemli ilerlemeyi de gösteriyor. Aynı zamanda Husiler de yalnızca yerel bir devrimci hareket olmadıklarını, aksine caydırıcılık ve doğrudan karşılık verme kapasitesine sahip bölgesel bir güç olduklarını vurgulamak istiyorlar. Öte yandan bazı Yemenli kaynaklar geçtiğimiz hafta Washington'un Riyad ve Abu Dhabi aracılığıyla Yemen'e yönelik askeri saldırganlığı artırma çabasında olduğunu bildirdi. Buna karşılık olarak Sana, ülkesine yönelik herhangi bir saldırıya karşı uyarıda bulunarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e yönelik her türlü saldırısının ters tepeceğini vurguladı. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Donald Trump'a diyoruz ki silah gücümüz ve imanımızın kudretiyle barışı sağlayacağız ve sizden korkmuyoruz dedi. El-Husi ayrıca bizi tehdit ettiğiniz silahlar Yemen'e ilk günden beri bombaladığınız aynı silahlardır ifadelerini kullandı.
Irak Medya ve İletişim Kurumu yaptığı bir açıklamayla NBC Irak kanalında Muaviye dizisinin yayınını yasakladığını duyurdu. Parstude'ye göre Irak Medya ve İletişim Kurumu bu kararın 2004 yılına ait 65 numaralı yürütme emri kapsamında kendisine verilen yasal yetkiler doğrultusunda alındığını belirtti. Ayrıca medya sektörünü düzenleme taahhüdü ve medya içeriklerinin Irak'ta kabul edilen ulusal ve mesleki standartlara uygun olmasını sağlama amacıyla bu kararın verildiğini ifade etti. Açıklamada tartışmalı tarihi eserlerin yayınlanmasının mezhepsel gerilimlere yol açabileceği ve bu durumun toplumsal barışı tehdit edebileceği vurgulandı. Özellikle Ramazan ayında sosyal bütünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Kuruma göre NBC Irak kanalında bu konuda resmi bir mektup gönderilmiş ve bu kanaldan bu karara uyması ve diziyi yayınlamaktan kaçınması istenmiştir. Irak Medya ve İletişim Kurumu açıklamasının sonunda herhangi bir medya kuruluşunun bu düzenlemeleri ihlal etmesi durumunda gerekli yasal önlemlerin alınacağını vurgulamıştır.
Siyonist rejim Batı Asya'daki suçlarına devam ederek Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'daki bazı bölgelere hedef aldı. İsrail, pazartesi akşamı Suriye'nin batısındaki Tartus kenti çevresine hava saldırısı düzenledi. El Alem haberine göre bu saldırının ardından Kunetra şehrinin batısındaki Bilata köprüsünden duman yükseldi. Patramanın Tartus Banyos otoyolu yakınlarındaki bir askeri noktaya yapılan İsrail hava saldırısından kaynaklandığı bildirildi. Aynı zamanda pazartesi gecesi İsrail rejimine bağlı bir grup asker ağır askeri teçhizatlarla Suriye'nin güneybatısındaki Kunetra iline bağlı Mesahra beldesine girdi. Helikopterler ve insansız hava araçlarının desteğiyle gerçekleştirilen bu harekatta Mesahra ile Tiyahya beldeleri arasında yol kesildi. Lübnan'ın ise İsrail savaş uçakları pazartesi gecesi Baalbek Hermel vilayetine yer alan Cinta kasabası çevresindeki bölgelere bombaladı. Bu saldırının hedefi ve olası kayıplara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Filistinli kaynaklar pazartesi gecesi Cenin kentinde İsrail işgal güçlerinin düzenlediği saldırılarda büyük yıkım yaşandığını bildirdi. İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar kentin doğusuna baskın düzenlerken işgalcilere ait buldozerler altyapıyı tahrip etmeye başladı. Filistin Kızılay ise Cihad Alavne adlı genç bir Filistinli'nin işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu şehit düştüğünü açıkladı.
Haber kaynakları Kahire'deki düzenlenen Arap Zirvesi'nin sonuç bildirgesi taslağına göre Arap liderlerinin Filistin'in tüm bölgelerinde önümüzdeki bir yıl içinde uygun koşullar sağlanırsa seçimlerin yapılmasını talep ettiklerini bildirdi. Ars Today'in Tasnim Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde Arap kaynakları Kahire'deki zirveye ilişkin sonuç bildirgesinde Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze şeridinden Filistinleri yerinden itme planına karşı bir madde yer aldığını bildirdi. Sonuç bildirgesi taslağı Lübnan'la ilgili bir maddeyi ve Lübnan'ın istikrarının desteklenmesini de içeriyor. Kahire zirvesinin sonuç bildirgesi taslağında Gazze şeridinin yeniden inşasının hızlandırılması gerektiği ve sakinlerini yeniden edilmesinin reddedildiği vurgulanmıştır. Zirve sonuç bildirgesi taslağında ayrıca şu maddeler de bulunmakta. Bu ay Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası konferansın yapılmasının memnuniyetle karşılanması, Mısır'ın Gazze'nin geleceği için önerdiği planın onaylanması, uluslararası toplumdan ve mali kurumlardan Mısır'ın Gazze planına hızlı bir şekilde destek talep edilmesi, Arap liderleri uygun koşullar sağlanırsa Filistin'in tüm bölgelerinde önümüzdeki bir yıl içinde seçimlerin yapılmasını istemektedir.
İsrail ordusu Lübnan'daki ateşkesi açıkça ihlal ederek güneydeki Rişkaniye köyünde bir aracı İHA ile hedef aldı. Ars Today'in İrna'dan aktardığına göre İsrail ordusu bugün Salı günü Lübnan'daki ateşkesi ihlal ederek Rişkaniye köyünde bir aracı İHA ile hedef aldı. İsrail ordusunun radyosu İsrail Hava Kuvvetleri'nden Lübnan'ın güneyindeki 10 kilometre derinlikteki bir köyde bir aracı hedef aldığını doğruladı. Bu İsrail medyası saldırı sırasında Hizbullah'ın bir üyesinin öldürüldüğünü iddia etti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile sürüyor. İlk yorumumuz, İran, Afganistan ile işbirliğinin genişletilmesini olumlu karşılama sebebi başlığı altında. İran yetkililerle Afganistan arasında iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve sorunların da çözümü amacıyla istişare ve görüşmeler sürüyor. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Ekber Purcemşidiyan, Tahran'da Afgan heyetiyle yaptığı görüşmede uyuşturucu ile mücadelede daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunurken, Afganistan'da uyuşturucu madde ekiminin de ve satışının yasaklanması Afgan hükümetine bütünleşik bir strateji sunarken daha büyük sonuçlara yol açabilecek çok iyi bir girişimdir dedi. İran'da yaklaşık 4,5 milyon düzenli ve yaklaşık 2 milyon düzensiz Afgan göçmenin bulunduğuna değinen İçişleri Bakan Yardımcısı, İran halkı ve hükümetin isteği de Afganistan halkı hükümetiyle daha fazla etkileşimde bulunmak ve aralarındaki sorunları çözmektir dedi. Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve uyuşturucu ile mücadele işlerinden sorumlu Molla Abdulhak Hamkar da İran'ın son 10 yıllardır Afganlara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek ailelerimiz uzun yıllar İran'da barış içinde yaşadılar dedi. Son aylarda Tahran ve Kabil yetkilileri arasında uyuşturucu ile mücadelede sınır güvenliğinin sağlanması ve Afgan vatandaşlarının İran'a yasa dışı göçünün engellenmesi ayrıca su hakkı gibi iki ülke arasındaki sorunların çözümü çeşitli ekonomik ve siyasi ve kültürel alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla sürekli istişareler devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın son Kabil ziyareti İran'ın doğu komşusundan gelen taleplerine yerine getirmeyi de amaçlıyor ve Afgan yetkililer de İran'ın taleplerini karşılama ve ikili işbirliğini genişletme sözü veriyor. Hiç şüphe yok ki İran ile Afganistan arasındaki işbirliğinin artırılması iki komşu ülkenin ve bölgenin güvenlik ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra ekonomik refahına da olumlu etki yapacaktır. İran İslam Cumhuriyeti gerek günümüzde gerekse son yıllarda Afganistan yöneticileriyle her zaman iyi niyetli ilişki içerisinde olmuştur ve bu sürecin devamının ülke yönetiminin taahhütlerine yerine getirmesine doğrudan bağlı olacağı açıktır. İran'ı 40 yıldır Afgan mültecilere ev sahipliği yapması iki ülke halkları arasındaki derin ortak noktaların yanı sıra İran ile Afganistan arasındaki dostane ilişkilerin önemini ortaya koyuyor. Ücretsiz eğitim özellikle koronavirüs salgını döneminde tüm sosyal ve sağlık olanaklarından yararlanma imkanı İran'ın Afgan mültecilere yönelik insani hizmetlerinin bir parçasıdır. İran, Afgan mültecilere gerektiği gibi ev sahipliği yapmanın yanı sıra bu ülkenin siyasi istikrarı ve güvenliğine yönelik net ve aktif bir politika yürütüyor. Afganistan'ın yatırım potansiyeli oldukça yüksektir ve İran İslam Cumhuriyeti özellikle ülkenin tarım sektöründe Afganistan'ın ekonomik, endüstriyel ve üretim altyapısına yatırım yapmak ve bu altyapıyı yeniden inşa etme konusunda her zaman lider olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda Afganistanlı iş adamları ve sanayicilere ülkenin küresel pazarlara bağlanması için Khav-Herat demir yolu ile demir yolu, karayolu ve deniz yolları ve Güneydoğu İran'daki Çabahar Limanı üzerinden deniz yolları oluşturarak geniş imkanlar sağlamıştır. İran'ın 14. hükümeti ülkenin doğusundaki demir yolu hattını tamamlayarak ve Khav-Herat demir yolu hattını İran İslam Cumhuriyeti merkez demir yoluna bağlayarak Afganistan'ın açık sulara erişimini sağlamaya çalışmaktadır. Bu şartlarda Afgan tüccarlar İran demir yolu hattını kullanarak mallarını Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya ulaştırabilecekler. Su ve haklar arasında konu sadece Afganistan'daki Helmand Nehri ile sınırlı değil, Taliban'ın İran'a giren sular üzerine birbiri ardına baraj inşaatı da İran'ın üzerinde doğurduğu bir konudur. Ve Afganistan'daki su haklarının da kısıtlanmaması için bu haklarına da saygı gösterilmesini talep etti. Amerika'nın Afganistan topraklarını işgal etmesindeki askeri harekatının binlerce masum insanın ölümüne yol açtı ve bu ülkenin ve bölgenin güvenliği üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı da inkar edilemez. Ayrıca Afganistan'da uyuşturucu madde ekiminin ve kaçakçılığının yaygınlaşmasında Amerikan askeri işgalinin de büyük etkisi olmuştur. Yabancı müdahalelerin Afganistan'ın altyapısı ve güvenliği üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin tarihi deneyim göz önüne alındığında ülke yetkilileri için en iyi seçenek siyasi eylem alanında her zaman iyi niyet ve kararlılık göstermiş bir komşu olarak İran ile işbirliği de yapmaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Londra Zirvesi uygulama garantisi olmadan Ukrayna'ya otorite ve destek gösterisi başlığı altında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'da yaşadığı aşağılanma ve bunun geniş yankı bulmasından iki gün sonra 19 Avrupa ülkesinin liderleri, Kanada, Avrupa Birliği ve NATO'dan üst düzey yetkililer Ukrayna'nın Rusya ile savaşında dayanışma içinde olduklarını ifade etmek üzere Londra'da bir araya geldi. Zirvenin sonunda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ile savaşı sona erdirmek ve Rusya'ya karşı kendini savunmak için 4 aşamalı bir plandan bahsetti. Londra toplantısının sloganı, "Geleceğimizi güvence altına alıyoruz." idi. Son 80 yıldır Avrupa'nın en ciddi tehditlerinden biri konusunda Atlantik'in iki yakasındaki müttefikler arasında hiç bu kadar büyük bir anlaşmazlık ve ayrışma yaşanmamıştı. Avrupa hükümetleri artık Washington'la son 80 yıldır süregelen ilişkilerin karşılıklı güvene ve Amerika'nın Batı demokrasilerine koşulsuz destek ilkesine dayandığını ancak bunun artık çökmekte olduğunu fark ettiler. Bu bağlamda giderek daha fazla bağımsız bir Avrupa nükleer caydırıcılık yapılanmasından söz ediliyor. Nükleer silaha sahip olmayan Almanya'da bile Amerika'nın nükleer şemsiyesinden çıkıp Fransa ve İngiltere'nin nükleer koruması altına girme olasılığı gündeme geldi. Zelenski'nin Cuma günü Beyaz Saray'da yaptığı aşağılama gösterisi aslında Amerika'nın Avrupa müttefiklerine yönelik yönelik bir aşağılama göstergesiydi. Londra'da çok sayıda Avrupa, Kanada, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin bir araya geldiği zirve aslında Zelenski'nin Beyaz Saray'da yaşadığı aşağılanmaya bir tepkiydi. Avrupa liderleri Ukrayna Devlet Başkanı'nı kucaklayarak Ukrayna'ya tam desteklerini açıkladılar. Zelenski Londra'da Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin artık güçlü bir desteğe sahip olduğunu hissettiğini söyledi. Londra toplantısında Ukrayna'ya askeri yardımların gönderilmeye devam etmesi, Kiev'in Rusya ile yapılacak her türlü barış görüşmelerinde bulunması ve Avrupa'nın Ukrayna'ya karşı gelecekte Rusya'nın gerçekleştirebileceği olası eylemleri önlemek için çalışması gerektiği konusunda mutabakata varıldı. Ve Ukrayna'da bir anlaşmaya varıldığında barışı desteklemek ve garanti altına almak için bir gönüllüler koleksiyonu oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de toplantının ardından yaptığı açıklamada Avrupa'nın acilen silahlanmaya ve yeniden silahlanmaya ihtiyacı var ve üye devletler savunma harcamalarını artırmak için gerekli mali alana sahipler dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber yorumları dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Hepinizi selamlıyoruz muhterem dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Ramazan ayına erişmiş bulunuyoruz. Manevi hayatımızda seçkin yeri olan bu aya bizlere eriştiren Yüce Rabbimize hamd ediyor. Bu ayı nasıl değerlendireceğimizi bize öğreten sevgili Peygamberimize salat ve selam ediyoruz. Müminlerin ibadet manzumesi içinde Kur'an'ın yeri hemen hemen en başta geldi değerli dinleyiciler. Her kıldığımız namazda, her yaptığımız duada Kur'an'dan iktibaslar vardır tabii ki. Bunun içindeki Kur'an müminler için aynı zamanda bir dua ve zikir kitabıdır. Şimdi biz bu girişten yola çıkarak mübarek Ramazan ayında Kur'an okumanın önemi ve fazileti hakkında uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Din alimi İstanbul'dan Sayın Mehdi Aksu hocamız bizim telefon hattımızda. Mehdi hocam hoş geldiniz, saklıyorsunuz efendim.
Hoş bulduk Meysem kardeşim, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah hocam.
Allah razı olsun, teşekkürler.
Her şeyden önce sizin bu mübarek Ramazan'ınızı hocam kutluyor. Şimdi bugünkü sohbetimizde sizin görüşünüzü bu ayda içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayında Kur'an okumanın fazileti ve önemi hakkında istirham edeceğiz. Dinleyicilerimize ne söyleyeceksiniz efendim?
Öncelikle mübarek Ramazan ayının insanlık alemine ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ederim. Ve bu ayda Müslümanların yapacakları ibadetlerin, yapacakları dualarının hak katında, Allah katında kabulünü Yüce Mevla'dan niyaz ederim. Evet, bu ay öyle bir ay ki fırsatlarla dolu olan bir ay. Bu ay öyle bir ay ki ilahi nimetlerle dolu olan bir ay. Bu ay hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki لَوْ يَعْلَمُ الْاِبَادُ مَا فِي رَمَزَانَ لَتَمَنَّتْ اَنْ يَكُونَ رَمَزَانُ سَنَهُ Eğer insanlar Ramazan ayı içerisinde nelerin olduğunu bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını isterlerdi. Dolayısıyla bu ayın içerisinde öyle ilahi nimetler vardır ki, eğer mübarek Ramazan ayı geldiği zaman insan üzülüyor ise, rahatsız oluyor ise ve bu ay gittiği zaman insan mutlu olup seviniyor ise, demek ki bu ayın içerisinde olanlara gafildir ve cahildir. Ama insan mübarek Ramazan ayı geldiği zaman seviniyor, gittiği zaman üzülüyor ise, demek ki Ramazan ayının içerisindeki ilahi nimetlerden daha önceki yıllarda biraz tatmış ki bu ay geldiği zaman seviniyor, gittiği zaman ise üzülüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz mübarek Ramazan ayı yaklaştığı zaman ashabına buyuruyordu ki ey insanlar, neyin size geldiğini biliyor musunuz? Ve sizlerin neyi karşıladığınızı biliyor musunuz? Ve buyuruyordu ki mübarek Ramazan ayı sizin yanınızda diğer aylar gibi olmasın. Yani ne demek istiyor diğer aylar gibi olmasın? Bakınız aziz dinleyicilerimiz, Allah Resulü Şabaniye hutbesinde buyuruyor ki bu ay size bereketi ile, rahmeti ile, mağfireti ile gelmekte, geldi, yaklaştı, geldi. Öyle bir aydır ki ayların en faziletlisi, o ayın günleri, günlerin en faziletlisi, geceleri, gecelerin en faziletlisi, saatleri, saatlerin en faziletlisi. Ve bu cümlelerden sonra buyuruyor ki sizler bu ayda Allah'ın ziyafetine davet olundunuz. Dolayısıyla bu ay Allah'ın ziyafet, ama bu ziyafet yine ziyafeti değil. Bu ziyafet maddi ziyafet değil, bu ziyafet ruhun ziyafetidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ay ibadet ayıdır, bu ay dua ayıdır, bu ay münacat ayıdır, bu ay tövbe ayıdır ve bu ay Kur'an'ın baharı olan aydır. Sizin sorunuz bu hususta Kur'an'ın baharı. Kur'an-ı Kerim'i her zamanda okumak güzeldir. Kur'an-ı Kerim'i her zamanda okumak tavsiye olunmuştur. Ancak Kur'an'ın baharı mübarek Ramazan ayıdır. Bahardan maksat nedir aziz izleyici dinleyicilerimiz? Bakınız baharda tabiat yeşillenir. Baharda ağaçlar çiçek açar. Baharda tabiat meyvesini vermeye başlar. Meyvesini vermesinin birinci adımını atmış olur. Mübarek Ramazan ayı Kur'an'ın baharıdır. Yani Kur'an'ı gönlüne yerleştir. Kur'an'ı Ramazan hayatında, Ramazan ayında hayatına yerleştir ki bu ayda manevi meyveler senin içinden dışarıya yansımış olsun. Etrafa hikmet kaynağı ol, ilim kaynağı ol, marifet kaynağı ol, güzellik kaynağı ol. Bunları yapabilmek için bu ayda Kur'an'la oturup, Kur'an'la kalkmak lazım. Allah Resulü buyuruyor ki, bu ayda okunan bir ayet, diğer aylarda okunan, bakınız, bin ayet demektir. Yani bu aydaki bir Kur'an hatmi, bir Kur'an hatmi demektir bu ayda. Bir tane Bismillahirrahmanirrahim deyin, Bismillahirrahmanirrahim dediğiniz zaman bir Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap alırsınız sizler. Kur'an-ı Kerim'den İhlas suresini okuyun. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. 5 ayet İhlas suresini okuduğunuz zaman 5 defa Kur'an'ı hatmetmiş sevabı alırsınız. Çünkü bu ay rahmet ayı, mağfiret ayı, bereket ayıdır. Dolayısıyla bu ayı Müslümanların Kur'an ile geçirmeleri gerekir. Bu ayda özellikle Kur'an'ı hayatlarının içine yerleştirmeleri gerekir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki لَا يَكُونَنَّ الشَّهْرُ رَمَزَانِ اِنْدَكُمْ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُرِ Ramazan ayı sizlerin yanında diğer aylar gibi olmasın. Neden? فَاِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُرْمَةً وَفَزَّنْ اَلَى صَعِرِ الشُّهُرِ Çünkü bu ayın Allah katında diğer aylara nazaran ayrı bir fazileti vardır, ayrı bir hürmeti ve ayrı bir değeri vardır. Bundan dolayı bu ay sizin yanınızda diğer aylar gibi olmasın. وَلَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَزَانْ يَوْمُ سَوْمِكُمْ كَيَوْمُ فَطْرِكُمْ Mübarek Ramazan ayı, oruç ayınız sizin yanınızda diğer aylar ki diğer aylarda yemek yiyorsunuz, yemek yediğiniz aylar gibi olmasın. Yani siz diğer aylarda eğer sadece farz namazları kılıyordu iseniz, mübarek Ramazan ayında farz namazların yanına biraz da nafile namazları eklemeniz lazım. Siz diğer aylarda efendim günde 5 dakika, 10 dakika dua ile meşgul oluyordu iseniz, mübarek Ramazan ayında bu duayı biraz artırmanız lazım. Siz diğer aylarda günde Kur'an-ı Kerim'den mesela 50 ayet okuyordu iseniz, mübarek Ramazan ayında bu Kur'an'ı tilavetini çoğaltmanız lazım. Eğer böyle yapar iseniz bir insan, bir Müslüman mübarek Ramazan ayında ibadetleri bu şekilde artırır ise, diğer taraftan bu ayda biraz az konuşur ise, bu ayda efendim, ya Rabbi bu aydan önce gıybetler ediyordum, ya Rabbi bu aydan önce günahlar yapıyordum gözümle, dilimle, kulağımla, ama bu ay senin mübarek Ramazan ayındır, bu ayda hiç olmazsa bunları terk edeceğim der ise, o Ramazan onun için Kur'an'ın inayeti, Kur'an'ın da yardımı, Kur'an'ın da maneviyatı ile Allah'ın lütfu ve keremi ile o Ramazan onun için ömrünün bahar mevsimi olmuş olur. Ama hayır, sadece imsaktan iftara açlık ile orucunu geçirirse, onun dışında insanın hayatında, yaşantısında diğer aylara nazaran hiçbir değişme söz konusu olmaz ise, bu oruç da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi açlıkla susuzluktan başka bir şey olmuş olmaz.
Peki hocam, hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Ben de Tahran Radyosu dinleyicilerine sizin şahsınızda Allah'tan her şeyin en güzelini niyaz ederim. Allah bütün şu anda bizleri dinleyen kardeşlerimizin, bacılarımızın oruçlarını, namazlarını, dualarını kabul ve müstecap buyursun inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde din alemi Sayın Mehdi Aksu hocamızla konuştuk röportajımızda. Ramazan ayı ve bu ayda Kur'an okumanın fazileti ve önemi hakkında söyleyişimizi dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arz.com'da de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami Gazetesi, Siyonistlerin Suriye'nin güneyinde Golani ile işbirliği yaparak kol gezdiğini, Türkiye'de PKK'nın ateşkes ilan ettiğini ve Avrupa Birliği'nin Trump'a karşı Zelenski'nin Ukrayna tutumunu desteklediğini duyuruyor. Horasan gazetesinin İran'ın Baver 373 hava savunma sistemini tanıttığı haberinde şunlara yer veriyor.
İran'da yerli ve milli imkanlarla üretilen Baver 373 hava savunma sisteminin daha gelişmiş versiyonu yakında tanıtılacak. İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Ali Reza Sabahi Ferd, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri, özellikle de Kara Kuvvetlerin Hava Savunma Birlikleri, her türlü tehdide karşı koymaya hazır durumda dedi. Tuğgeneral Ali Reza Sabahi Ferd, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Baver 373 hava savunma sisteminin yeni versiyonu yakın gelecekte tanıtılacak açıklamasında bulundu. Baver 373 Sayyad 4 adlı füze sistemini kullanır. Sayyad 4 füzesi hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilme kapasitesine sahiptir. Baver 373'te iki ana radar bulunur. Bunlardan biri S bandı radar olup uçakları ve diğer büyük hava tehditlerini uzun mesafelerden tespit edebilir. Diğeri ise X bandı atış kontrol radar sistemidir ve hedefe daha kısa mesafeden daha hassas bir takip sağlar. Bu radarlar aktif elektronik taramalı dizi teknolojisi kullanır. Bu da radarın daha zor tespit edilmesini ve daha yüksek çözünürlük sunmasını sağlar. Baver 373 yaklaşık 200-300 kilometre menzile sahiptir ve yüksek irtifada uçan hedeflere karşı etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Hedeflere 150 kilometre uzaklığa kadar vurma yeteneğine sahiptir.
Cevan gazetesi Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğunu söylediğini, İran, Çin ve Rusya'nın yaptırım şartları altında enerji üçgeni olduklarını, meclis başkanının halkın alım gücünün politikaların önceliğinde yer alması gerektiğini söylediğini aktarıyor. Kudüs gazetesi meclis başkanının ülkelerin güvenliğiyle ilgili açıklamasını şöyle aktarıyor.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı güvenlik ve kalkınmasını başkalarına devreden ya da zorbalara en ufak bir umut veya güven besleyen her ülkenin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi. Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın zorba güçlerinin kadife eldivenleri çıkarmış ve demir yumrukları tüm insanlığın gözü önüne serilmiştir," dedi. Galibaf, İslami devrim, İran halkının tarihi tecrübelerinden doğan akılcı bir hareketti ve bu toprakları dünyanın en güvenilmez güçlerini bağımlılıktan kurtardı, diye ekledi. Meclis Başkanı, emperyalist güçlerin asılsız vaatlerle müttefiklerini kendi kötü emellerine ulaşmak için kullandığını ve ardından onları bir kenara attığını ve onlar hiçbir şey gizlemeye gerek duymadan defalarca kanıtladılar ki, zalimlere karşı direnmek zor ve bedeli olabilir ancak onlarla dostluk kurmak ölümcül ve yok edicidir, dedi. Bu arada Galibaf, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Allah'ın ziyafet ayında yüce İslam dininin öğretilerinden faydalanarak Müslüman milletler arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesini, adalet ve kalıcı barışın tesis edilmesine tanık oluruz ve büyük İslam ümmeti birlik ve dayanışmanın ışığında daha da ilerleyerek refah ve güç yolunda ilerleyebilir dileğinde bulundu.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi FATF'in İran'a baskı uygulamak için bir bahane olduğunu, İran madenlerinde 190 ton altın bulunduğunu ve Fransız nükleer silahların Almanya yolcusu olduğunu belirtiyor. Camicem gazetesi Mısır Dışişleri Bakanı'nın Filistin meselesiyle ilgili açıklamasını şu cümlelerle aktarıyor.
Mısır Dışişleri Bakanı Kahire'nin ateşkesin kalıcı hale getirmesi ve ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını sağlamak için Amerika ve Katar ile işbirliği yaptığını belirterek Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdülati, Avrupa Birliği ülkelerinin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve sürdürülmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Gazze şeridinin yeniden inşasının Filistinlilerin yerinden edilmeden gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, UNRWA'nın Gazze ve Filistin topraklarındaki rolüne hiçbir alternatif olmadığını vurguladı. Abdülati, Filistin devleti kurulmadan bölgede güvenlik sağlanamaz diyerek Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası desteği arttırmaya çalıştıklarını ve Mısır'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşama müzakerelerinin başlaması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun İnternet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim Ramazan rahim rahim شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Oruç ibadeti her yıl bir ay boyunca uygulanan terbiye eksenli bir programdır. Yani yılın yaklaşık 12'de biri yanlış adetleri bırakma üzerinde etkili rol ifa eder. Oruç tutan insan, mübarek Ramazan ayında ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek, yaşamında ve davranışlarında köklü değişiklikler gerçekleştirir. Örneğin mübarek Ramazan ayında insan söz ve amellerine daha fazla dikkat ettiği için daha az hata yapar veya günah işler.
Evet, bir kez daha Yüce Allah'a sonsuz muhibbet hazinesinin kapılarını açarak, bizlere mübarek Ramazan ayını bir kez daha idrak etme tevfikini nail buyurduğu için şükrediyoruz. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayını şöyle vasfediyor. Eğer kul Ramazan ayının değerini bilseydi, yıl boyunca Ramazan ayı olması için dua ederdi. Ramazan ayını bereketleri ve faydaları saymakla bitmez. Her insan bu bereketlerin ve faydaların bir boyutunu gözetleyebilir. Fakat bu mübarek aydan günün belli saatlerinde yemekten ve içmekten imsak etmenin yanında bu ilahi farizenin terbiyevi boyutunu da gözetleyen insanlar hiç kuşkusuz daha çok feyz alır.
Oruç ibadetinin terbiyevi tesirlerinden biri iradeyi takviye etmektir. İrade, yaşamın zorlu veya hassas anlarında sergilenen istek ve ciddi azimdir. Bazı insanlar zayıf iradelerinden acı çeker. Bu insanlarda iradelerin zayıf olduğunun bir işareti, işlerini sürekli ertelemeleri ve genellikle bir işe başlamayı yarına bırakmalarıdır. Zayıf iradenin bir başka işareti, bu konuda zamanında ve yerinde karar alamamak ve alınan kararı da kuşku ve ikrah ile beyan etmek ve başkalarından görüş istemektir. İradesi zayıf olan insanlar genellikle sabırsız insanlardır. Örneğin bu tür insanlar bir işe başladıklarında karşılaştıkları ilk sorun veya engel durumunda sabrını yitirir, bu yüzden çok çabuk öfkelenir, hatta o işe devam etmekten ebediyen vazgeçebilir.
On bir aydır yollardasın, hoş geldin şehri Ramazan. Gönlümüzün tahtındasın, hoş geldin şehri Ramazan. Gözlerimiz yolda kaldı, Recep Şaban karşılandı. Beklerken gözler sulandı, hoş geldin şehri Ramazan. Regaiple rabetlendik, namazı miraç bilendik. Beraatımızı diledik, hoş geldin şehri Ramazan. Oruçlarını özledik, teravih yolu gözledik. Mukabeleler izledik, hoş geldin şehri Ramazan. Sahurların bereketi, iftarların hareketi, ehlullahın kerameti, hoş geldin şehri Ramazan. Sultan oldun 11 aya, layıksın elbet saraya. Olsam senle doya doya, hoş geldin şehri Ramazan.
Buna göre iradesi zayıf olan insanlara tavsiyemiz, mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve iradelerini güçlendirmek için bu farizeden yardım almaktır. Zira oruç ibadeti, direniş gücünü ve iradeyi takviye etme alıştırmasıdır. Oruç tutmak, hakiki sabrın gerçekleşmesidir. Gerçekte oruç tutan insan, nefsinin istekleriyle savaşır ve içgüdülerine karşı direnişe geçer. Şehvet ve içgüdülerin insana musallat olması en tehlikeli sultalardan biridir ve insanı tutsak ettiği gibi iradesini çökertir ve her türlü alçaklığa ve rezilliğe zorlar. Bu yüzden İslam dininde nefisle mücadeleden büyük cihat anlamına gelen cihad-i ekber şeklinde söz edilmiştir. Çünkü bu cihat güçlü ve sağlam bir irade ve direniş gerektirir.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere oruç ibadeti her yıl bir ay boyunca uygulanan terbiye eksenli bir programdır. Yani yılın yaklaşık 12'de biri yanlış adetleri bırakma üzerinde etkili rol ifa eder. Oruç tutan insan mübarek Ramazan ayında ele geçirdiği fırsatı değerlendirerek yaşamında ve davranışlarında köklü değişiklikler gerçekleştirir. Örneğin mübarek Ramazan ayında insan söz ve amellerine daha fazla dikkat ettiği için daha az hata yapar veya günah işler. Gerçi oruçlu insan nefsani heva ve hevesleri ve nefsani eğilimlerine karşı direnir, düşüncesini ve amellerini bu tür isteklerden ve günahlardan uzak tutar. Ama aynı zamanda bu süreçte elde ettiği direniş deneyimini yaşamının tüm alanlarında da uygulayabilir. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. En iyi insan nefsi ile mücadele eden insan ve en güçlü insan nefsine galip gelen insandır.
Değerli dostlar, yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Şimdi hep birlikte Bakara suresinin 2 ila 5. ayetlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kez inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
Kur'an-ı Kerim tüm beşeriyetin hidayet kitabıdır. Fakat hiç kuşkusuz bu semavi kitaptan ancak muttaki insanlar faydalanabilir. Yüce Allah bu ayetlerde muttaki insanlar için altı özellikten söz etmiştir. İlk özellik gayba inanmaktır. Muttaki insanlar gayba iman eden insanlardır. Gayb demek insanın hislerinde saklı olan şeyler demektir. Esasen bütün varlık alemi gayb ve şehadet olmak üzere ikiye ayrılır. Şehadet, alemin hislerimize aşikar olan bölümüdür. Yani hissettiklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz, dokunduklarımız şeylerdir. Ve gayb alemi, insan hisleri ve idraki çemberinde yer almayan ve hepsi hislerimizde idrak edilemeyen şeylerden oluşur. Örneğin Yüce Allah gibi. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Muttaki olmak için belirtilen ikinci şart namaz kılmaktır. Muttaki insanlar namazını büyük bir ilgiyle kılar ve içerdiği kavramları yaşamında uygulayarak hayata geçirir. Üçüncü özellik infaktır. İnfak etmek, malını yüce hedeflerin ve ilahi ülkülerin uğrunda harcamaktır. Dördüncü ve beşinci şart ise muttaki insan Resulullah'a nazil olan her şeye inanması ve iman etmesi ve o hazretten önce de nazil olanlara da inanmasıdır. Bir başka ifadeyle insanı hidayete erdiren takvanın şartlarından biri muttaki insanın vahiye iman etmesi ve benimsemesidir. Zira biri Allah'a iman ettiği halde vahiy konusuna iman etmeyebilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim birçok yerde Resulullah'a itaat etmeyi Allah'a itaat etmeden sonra zikretmiştir.
Ahiret alemini yakin etmek muttaki insanın altıncı işaretidir. Ahiret alemi fani dünyadan sonraki merhaledir ve dünyanın sonu olduğundan bu aleme ahiret adı verilmiştir. Dolayısıyla dinin ilk uygulamalarından biri insanlara yaşamın ölümle son bulmadığını, ölümden sonra da hayat devam ettiğini, hesap ve kitap ve ceza günü olduğunu ve ahiret alemi bu dünyadaki amellerin sonucunu görme alemi olduğunu anlatmaktır.
Hoca Abdullah Ensari arifane bir cümlesinde takvadan şöyle söz ediyor. Madem Kur'an-ı Kerim muttakilerin rehberi olduğunu biliyorsun, o zaman takva edin ki seni ismet perdesinin ardında korusun. Kim bugün takvaya sığınırsa, yarın yani kıyamet gününde Mevlasının katına yani Allahu Teala'ya yakınlaşır. Zira Yüce Allah katında en saygın kullar, en takvalı olan kullardır. Takva etmek, dikenli bir alandan geçerken elbiseni toplamak ve dikenlerin zararından kaçınmak demektir.
Sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Tıp bilimi ve deneyimler, oburluk ve anormal iştahın birçok hastalığa davetiye çıkardığını gösteriyor. Beslenme ve sağlık uzmanları, insanın mümkün mertebe daha az yemek yemesi ve henüz yemeğe iştahı varken sofradan kalkması gerektiğini belirtiyor. Nitekim deneyimlerde daha az yiyen insanların her daim tok gezen insanlara nazaran daha sağlıklı olduklarını ortaya koyuyor. İmam Ali aleyhisselam hastalıkların önlenmesi yönünde oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Seni tıptan ve tabibe başvurmaktan bağımsız hale getirecek dört özellik hakkında bilgilendirmemi ister misin? İmam Hasan aleyhisselam evet deyince İmam Ali aleyhisselam şöyle devam etti. Aç olmadığın müddetçe sofraya oturma. Henüz doymadan yemekten el çek. Yemeği tam olarak çiğne, asla tok karınla yatağa girme.
Günümüzde İslam'ın oruç ibadeti sağlık alanında en önemli etken olarak dünya tıp camiasının ilgisini çekmektedir. Ki bu da Resulullah Efendimizin oruç tutun, sağlıklı kalın şeklinde ünlü vecizesi ve tavsiyesinin sonucu sayılır. Fransız fizyoloji uzmanı Dr. Carl şöyle diyor, oruç tutma zarureti tüm dinlerde vurgulanmıştır. Oruç amelinde ilkin açlık ve bazen bir nevi sinirsel tahrik, ardından zafiyet hissi oluşur. Fakat aynı zamanda çok önemli olan bir takım gelişmeler de yaşanır. Ve sonuçta tüm organlar seferber olup bazı maddeleri kaybetme pahasına iç ortamın dengesini ve kalbi korumaya başlar.
Fransız uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonunda oruç tutmanın kanser gibi birçok hastalıkta önleyici etkisi olduğu ve özellikle yaşlanma belirtilerini ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini hafiflettiği sonucuna vardıklarını belirtiyor. Orucun insan vücudu üzerindeki tesirleri hakkında derin araştırma yapan uzmanlardan biri de Dr. Buhanger'dir. Doktor Buhanger, hastalıkların oruçla tedavisi başlıklı makalesinde şöyle diyor. Buhanger kliniği açıldığı günün üzerinden 50 yıl geçtiği bir sırada, bu klinikte türlü kronik hastalığa yakalanan 50 bini aşkın hasta oruç yardımıyla tedavi görmüştür. Doktor Buhanger, Romalı bir hekimden naklen şöyle devam ediyor. İlk hastalık oburlukla ilgiliydi ve ilk tedavide İmsak ve oruç tutmakla uygulandı.
Uzmanlar oruç tutmanın besin maddeleri alımında %20 ila %40'lık düşüşe sebebiyet vererek vücudun güvenlik sistemini aktifleştirdiğini belirtiyor. Oruç tutmak vücutta biriken zehirli maddelerin bertaraf edilmesi, sindirim sistemi ve ilgili organların dinlenmesi ve besin maddelerinin sindirilmesinde etkilidir. Sindirim sistemi insan vücudunun en aktif sistemlerinden biridir. Zira bu sistem vücuttaki diğer organların besin ihtiyacını karşılamak için sürekli çalışmak zorundadır. Sindirim sistemi Ramazan ayında bir nebze olsun dinlenme fırsatı buluyor. Böylece sindirim sistemi hastalıklardan korunma şansına kavuşuyor. Oruç tutulan saatlerde midede biriken asit safra kesesi tarafından etkisiz hale getiriliyor. Böylece ülser gibi rahatsızlıklar söz konusu olmuyor. Bu yüzden Ramazan ayında doğru beslenme programı oruç tutan insanların sağlığında önemli rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 4. bölümünün de sonuna geldik. Dualarınızın Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ederek hepinizi yegane Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah, İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki, evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü da Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Ve asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilge ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.